Ayrım 14.
Aslında bunu uzun boylu düşünmüş değilim. Şimdi birdenbire aklıma geldi. Siz de düşünebilirsiniz. Dün arkamdaki sırada oturan kadınlar. Açık mavi üzerine iri mor çiçekli örtü takmış olan kadın sürekli olarak bu örtüyü düzeltmek gereğini duyuyordu. Dedi ki, şimdiki kuşak çok şanslı. Diğeri yanıtlamadı onu. Sordum kendime, şimdiki kuşak hangisi? Büyümüş olanlar mı, büyümekte olanlar mı? Bizim zamanımızda ne oyuncak, ne kitap, ne televizyon, hatta ne radyo. Birinin topu varsa ardına takılır, onun her istediğini birbirimizi sumsuklayarak, itip kakarak, ayaklarımızı ezerek yapmaya çalışırdık. Böyle dedi, benim kuşağımı anlatıyordu. Ekledim, bir ip, beş tane küçük taş, yere kömürle, tuğlayla çizilen çizgiler. Bunlarla başlayıp bitti benim de çocukluğum. Duymadılar beni. Söylememiş miydim, aklımdan mı geçmişti, aldırmıyorlar mıydı? Başlayıp bitti çocukluğumuz, yoksullukla başladı, sürdü. Şimdi oğlanlar da, kız da kutusunu beğenmedikleri boyaları bile kullanmıyorlar. Oyuncaksa evin taşınması vazgeçilmez yükü. Benden de söz ettiğini sandım, hafifçe döndüm, gülümsedim. Her ikisiyle de gözlerimiz birbirine değdi. Dün gözlerim yeşile boyalıydı, kaşlarım da. Ağzım mavi derin bir denizdi. Yeşil bakışlarım dünün aydınlık ışığına uygun olacak diye o renge boyalıydı. Bütün mavi ağzım ve bütün bembeyaz dişlerimle güldüm. Şaşırıverdiler. Sığ, gelişmemiş birer maymundular. Gözlerini kaçırdılar benden. Bakışlarını içlerine gömdüler. Yararı yoktu. Ağzımı büzdüm. İçimden taşmaya hazırlanan daha birçok gülüş olmasına karşın hiçbirini dışarı bırakmadım. Orta Çağ Engizisyon rahiplerinin insanların duygularını hapsettiği gibi kesin bir tavırla hapsettim. Bütün sevinçler dalgalar biçiminde üst üste geldiler ve yığılıp içimde ezildiler. Kadınların bakışlarına bu aşamada yeniden baktım. Renk içlerindeki boşluktan geliyordu ve hiç anlam taşımıyordu. Işıksız, duyarsız bir boşluktu bu. O bakışları yıllardan beri biliyordum. Ne yazık korkuyorlardı benden. Benden herkes korkar. Bunu çok iyi bilirim. Çünkü Frau Finter bunu öğretmiştir. Varlığını algıladığım anda bakışlarımı çevirir, bulduğum herhangi bir yere saklar, onu neden sonra görmüş gibi yapardım. Delikler arasından sızan anlamsız ışıklara benzerdi bakışlarım. Bu insanın kendini yitirmesidir ve başka hiçbir canlı böylesi bir anlamsızlığı yaşama gereğini duymaz. Bir süre sonra aralarında konuşmaya başladılar. Fısıldaşıyorlardı artık. Birbirlerinin yüzlerini bile görmek istemiyorlardı. Ürkmüşlerdi. Belki de içlerinden bir gülüş yükseliyordu. Saklamalarına gerek yoktu, gülebilirlerdi. Ben onca baskıdan sonra da gülebileceğimi aylar sonra anlamıştım. Banyonun buzlu camından dışarı vuruyordu ışık. Frau Finter'in her zaman kıpır kıpır olan gövdesi yoktu. Bir gölgesi bile olmayacaktı artık. Omuzlarım titriyor, başım titriyor. Onlara bunu belli etmemek için dönüyorum. Dünyanın dönüşü gibi algılanmayan biçimde. Değişimin apansız fark edilmesi gibi fark edeceklerdi dönmüş olduğumu. Bütün yeşillerimi, bakış olarak, gülüş olarak, iç derinliği ve anlam olarak bütün yeşillerimi gömüyordum içime. Bir daha çıkarmayacaktım. Mor büyük çiçekler, konuşan kadının başörtüsündeki çiçeklerden söz ediyorum, hatmi gibi bayağı ve çığırtkandı. Döndüm, eve geldim. Işığı yakmadan dolaştım evin içinde. Masmavi gökyüzü bugün içim. Uzun yolda fark edilecek türden bir gökyüzü. Sevdalınızla gidiyorsunuzdur ve öylesine aşıksınızdır ki ne olsa güzel görmeye hazırsınızdır. İşte öyle bir duygu deryasında yol kıyısındaki elma bahçelerinin meyveyle yıkılan dalları arasından görebileceğiniz gibi bir mavidir bu. Sürüp geçersiniz, aklınız oraya takılmış yahut sevincinize o mavilik takılmış olarak. Az önceki kadar mutlu değilim. Gözlerimin çevresinden alnıma kadar yükselen sarmalların maviliği tam aktardığından kuşkuluyum şimdi. Kaşlarımı eklediğimde de olmadı. Mavi lenslerim olsaydı keşke. Lens alacak param yok. Olsa zaman bulamazdım belki. Çünkü zaman sen ne almış olursan ol tüm renkleri renksizliğe boyayarak geçiyor üstümüzden. Mavi ağaçlar, parklar, çocuklar yaratabiliyorum. Şimdi karşımdalar. Gazeteler yırtıldıkça mavi kağıt parçacıklarına dönüşerek yitiyor gökyüzünde. Kar taneleriyle lacivertten maviye dönüşmüş olarak iniyor gökyüzüne. Ama hava o kadar ılık ki su yığınlarına düştüğünde eriyiveriyor. Çünkü zaman geliyor. Zaman iki bölümdür. Biri beklenen zamandır. İstediğiniz renk ve uzunlukta, istediğiniz kokuda, uzunluktaymış gibi düşleyebilirsiniz. Diğeri, bunu mutlaka yapınız çünkü bir de ikinci kısmı vardır. Gerçek zaman renksiz ve hızlı geçen bir insafsızdır. Mavilerle işim bittikten sonra gülüşümü bütün dünyaya sunmak için büyütücü aynayı elime aldım. Yeşile boyadım dudaklarımı. Her bir ince kıvrımın boyanmasına özen gösterdim. Dudaklarım yeşermeye başlayacak ve bir süre sonra tomurcuklar patlayacaktı. Aynaya gözlerimi diktim, soluk almadan bekliyor, dudaklarımdaki patlamayı o anda görmek istiyordum. Öylece donuk yeşil kaldı, dünya büyümedi. Çiçek olmaktan çok uzağa düşmüştü yüreğim. Sonbahardan kışa geçiyorum, farkındayım. Plastik bir çift lensim olmalıydı benim, mavi istiyorum. Bütün dünyaya uyum sağlamanın yolu onunla gerçekleşebilirdi. Unutamadığım, yanımdan hatta içimden de diyebiliriz, ayrılmayan küçük kıza sordum, Suzan'a. İstediği zaman, genellikle gecenin geç saatlerinde, sessizliğin yoğunlaştığı zamanlarda, uzaklardan ışık hızıyla gelebilir Suzan. Sitem etmeyi bilmez, insanları iğnelemeyi öğrenecek kadar yaşamadı. O günlerde her şeyine özendiğim bir kızdı Suzan. Değişmedi, saçları lüle lüle hala. Oyuncaklarıyla oynuyor. Evlerinde kolalı beyaz örtüler üstünde yemek yeniyor. Teni beyaz, gözleri kara, huyu iyi, sabırlı ve inanılmaz derecede eli açık Suzan'ın. Suzan olmayı deliler gibi istemişimdir. Suzan bütün gülüşleriyle gülüyor, boyuna gülüyor. Kaçırmıyor gözlerini. Bomboşluğu karanlık bakışlarından anlaşılan biri değil. Şaşkınlıkla dönüverdi, ağzı ve gözleri giderek daha fazla açılıyordu. Sonra kapandı, göz kapakları düşüverdi, kirpikleri göz çukuruna aşıp giderek daha da beyaz olan yanaklarının üstüne gece karası gibi indi. Oradan ayrılmadan önce iki parmağımla açtım bir gözünü ama artık içinden gelen ışık kalmamıştı. Ayrıldım. O yılların çocuğu olmasına karşın istediği kadar meyve, şekerleme, giysi, defter, kitap, oyuncak, boya çeşitleri elinin altındaydı. Başka çarem olmadığı için dağları ikide bir kırılan nur kalemle karaya boyarken o öyle istediği için turuncu, mor, yeşil boyuyordu. Onun dağları daha çok dağa benziyordu. Resimlerine bakarken sevinç duyuyordum. Herkes duyuyordu. Benim resimlerim bitti dediğim anda soluyordu, eskiyordu. Yeşil lenslerim yok, mavi lenslerim yok. Suzan olsaydı değişirdi bir şeyler. O istediğinizi değil kendi istediğini verirdi de sizin onun tam özlediğiniz şey olduğunu düşünürdünüz. Onunla birlikteyken baharın geleceğini bilirdiniz. Bir yolun köşesine dönünce bir ilişkinin sonunda unutulmuş bir şeyi ansızın hatırladığınızda bahar gelirdi. Önemli saydığınız, alıştığınız her şeyi değiştirerek gelirdi. Beni dinlediniz, sağ olunuz. Vardığınız bir sonuç var, o sonucu biliyorum. Sağ olmayınız, bu kadın deli dediniz. Bu kadın kimdir diye soruyorsanız kendinize, kimim ben? Frau Finter'in boynuyla gövdesinin birleşme çizgisine vurgun olduğunu söylediği kız. Yıllar öncesinin öğrenci, pansiyoner kızı. Dikkatle baktığınızı biliyorum broşuma. Güzeldir. Bir zamanlar Frau Finter'indi. Elimi sürerim, armağan olduğunu düşünmek isterim. Metal zincirler ve çiçekler taktığımız günlerden kalma tek değerli şeydir. Doğrusu Frau Finter'den ilk günden başlayarak hep korkmuşumdur. Tuhaf bakardı insana. Genç kızları kurt gibi gözlerdi. Kolunu boyunlarına dolar, başlarını çekerdi, kuru göğsüne dayamak için. Bıkmak bilmeksizin saçlarını öperdi. Soyunma, gecelikleri giyme zamanını hep bilmiştir. kapıdan gözlemezdi. Kaç kez kontrol etmişizdir. Rahatına bak yavrum. Sen de yavrum. Bakmıyorum size, arkamı dönüyorum. Dönmezdi. Soyunmayı sürdürseniz, bir türlü sürdürmeseniz ayıp olur. Güvensizlik göstermek, bir şeyleri ima etmek sanılabilir. Uzattım sözü. Bu broş, iri ayakları, kalın çorapları, domuz yağı kokan önlüğü, erkek ayakkabıları ve kuru göğsüyle korkunun ve sevecenliğin sınırlarında bizi fırıldak gibi çeviren Frau Finter'den. Bana deli dediniz. Belki de haklısınız. Aklımı almışlardır, yerine ne verdiklerini görüyorsunuz. Boyun ve gerdan çizgilerim de benimkiler değil. İnce ince çizgilerle genişlemiş bir tren verdiler bana. Görmemek için gözlüğümü çıkarmam yeterli. Takmak zorunda kaldığımda ise gözlerimin ve kaşlarımın renginde fiyonklar bağlıyorum köprüsüne. Ağzıma konuşmayı yasaklamış bulunmaktayım. Gözlerim fazlasıyla konuşmaktadır. Babaannem de böyle konuşurdu. Saplı gözlüğünü gözünden uzaklaştırırken yahut yaklaştırırken hep aynı düz çizgi üstünde tutmaya özen gösterirdi. Zaten geometri bunun için gereklidir. Geometri gereklidir. Frau Finter'den kalan broşun heksogen olması o sayede mümkün olabilmiştir. Akşam üzeridir. Mutfağın hemen yanındaki, penceresi koridora açılan karanlık odasındadır. Işığı yakmış, önlüğünü, erkek ayakkabılarını çıkarmıştır. Oraya bakmadan mutfağa girmek istersiniz. Bakarsanız sonsuz mavi ve yeşil sarmallar, onun gözleri, sizi bir anafora çekip yutacaktır. İsterse seslenecektir. Artık bakmamak olmaz. Bakmayacaksanız ertesi gün kendinizi kapının önünde bulursunuz. Bir daha öldür Allah almaz. Bakarsanız boğulursunuz o zaman. İşaret parmağı bir usturanın keskin yanı ya da biçilmeye hazır kumaş üstünde gezdirilen sabun gibi çenemin altında, gerdanımda gezdirilecektir. Ses çıkmayacaktır. Yalnız ölmek istenebilir sessizce. Dünya bulanacaktır. Görmemeyi, koku almamayı öğrenmek şarttır. Babaannemin gözleri giderek aşağılara inen sis gibi yüzüme yaklaşır ve bulanırdı. Bu bulanıklığı görmemek için gözlerimi kapatıverir, sımsıkı yumardım. Hep beni döveceğini sanmış, hepsinde de yanılmışımdır. Yine de ilk gelecek şey tokat mı, tekme mi yoksa tükürük mü bilmemek için kapatmışımdır. Fırlak damarlı, kuru bir el yanağımın üstünde kulaklarıma en yumuşak, en sıcak sözleri düşürerek dolaşmıştır. O zaman geometri bitmiş, normal yaşam başlamıştır. Yıllar sonra Frau Finter gövdemdeki çizgileri ince örtünün üstünden, sonra altından, daha sonra da geceliğimin içinden çizmeye koyulduğunda da öyle sıkıyordum gözlerimi. Yorulacak kadar sıkıyordum. Yanağımdan öpmeye başladığında midem bulanıyor, daha sonra bütün dünya bulanıklaşıyordu. Yatağımda, uzandığı sağ yanımda ağır bir zambak kokusu, bozulmuş çarşaf ve bir de ne olduğunu çözemediğim hayvansı ve kösnül bir koku bırakarak kalkıp gidince gözlerimi açıyor, o zaman yeşile boyamak istiyordum her şeyi. Uzak, yitik, rüzgarlı ve yağmurları sürekli olarak üstüne çiseleyen denizlere benzeyen gözler de olabilirdi. Ama ikisinin karışımı asla. Yaşamımda kimseye hayır diyemediğimi daha önce söylemiş miydim? Bunu ilk anlayan Frau Finter'di. Babaannem yatar yatmaz uyurdu. Yatmadan önce gözlüğünün işlemeli bağı sapını üste katlar, başucuna koyar, sonra iyice kıyıya çekilerek yan dönerdi. Soluk almadığımı sanarak bekler, yavaşça gözlüğe uzanırdım. O an horlaması yükselmiş gibi gelirdi. Elimi çeker, sonsuza kadar sayardım. İnsanın sonsuza kadar sayamayacağını, bir sayıdan sonra boşa dönen bir çember gibi hep aynı sayıyı yinelediğini erken öğrendim. Neden sonra solukları gerçekten de düzgünleşirdi. Uzanır alır, Gülliver'in devler ülkesinde yolculuğa çıkardım. Babam uzaklarda değilse çok keyif alırdım bu mercekten. Ama her zaman uzakta olmazdı. Gelirdi, çok büyük gelirdi. Uzun yol kaptanıydı, iri ve kabaydı. Geldiği yerde karanlık olurdu, gölge değil. Zaten üstüme gölgesi düşse korkudan ölürdüm belki. Karanlık o kadar çabuk uzanıyordu ki elimdeki gözlüğü yerine bırakacak zamanım olmuyordu. Geliyor, ne yaptığıma bakmadan ışığı söndürüyordu. Işık kolay sönmüyordu, düğmeyi 3-5 kez sağa çeviriyordu. Allah kahretsin diyordu. Bir türlü düğmeyi ne yana çevireceğini öğrenemedi bu kız. Ben ters yöne çevirmeye alışmıştım. Sarı ışık sonunda yitiverdi. Yatağa gövdemi kaydırmış, bacaklarımı dümdüz uzatmış, örtüyü boğazıma kadar çekmiş, ellerimi yalnızca parmaklarımın görünceye kadar dışarı çıkarmış olurdum. Babam bana bir kez Allah rahatlık versin demedi. Bir kez de günaydın. Belki bunu kimseye söylemezdi. O sefere çıktığında sabah uyanırdım, dünya çok güzel olurdu. Günaydın babaanne, günaydın kanadını yolduğum sinek, günaydın karınca, günaydın reçel, zeytin, günaydın sokaklar, günaydın yaşlı incir ağacı, sokak taşları, günaydın her şey. Sofraları hiç öğrenilemeyen nedenlerle deviren babalar bugüne kadar gelmemiştir umarım. Sofra hazırlayan, eline sağlık denilen, kıçına şap şap vurularak kaba şakalar yapılan bir annenin ne işe yaradığını bilemedim. Belki de o yüzden özlemedim. Babamın ahlaksız karısı, kırkı bile çıkmamış kızını atıp kaçmıştı. O yüzden anne denmeye değer olamazdı. Anne, Suzanların evindeki güzel mor giysisinin göğsüne uçuk pembe ipekle işlenmiş L harfimi yoksa sarmaşıklarla bezeli bir dal mı olduğunu anlamadığım kara saçlı, kırmızıya boyalı ağızlı Leyla adlı kadın olabilirdi. Bizim evde böyle bir kadının resmi olabilirdi ancak. Duvarlarımız babaannemin Kur'an kabının bulunduğu kitap torbası dışında bomboştu. O anneyi son kez gördüğümde ağlıyordu. Yüzüne bakamadım. Kül rengi giysisinin eteği üstüne bırakılmış elleri kıpır kıpırdı. Zaman zaman kenetleniyordu parmakları birbirine ve ben o ellerin ağladığını gördüm. Sonraları düşündüğümde babamdan o kadar korkmamın nedenini çözemiyorum. Sofrayı bir kez devirmişti. Bir depremdi sanki o olay. Masayı devireceği, her şeyi kıracağı korkumu babaannem hep gündemde tutuyordu. O gün okuldan çıktığımda bana sarılan kadın yüzünden çıkmıştı deprem. Ertesi gün o kadını ittim ve bağırdım. Yaklaşma bana, dokunma. Annem yok benim. Anne istemiyorum. Bir daha görmedim. Babaannem beni çarşıya götürdü. Kırmızı fiyonklu, beyaz rugan bir ayakkabı aldı. Giymeme izin vermedi sonra. Kışın olmaz dedi, bayramda dedi. İzin verdiğinde topuklarım içine girmedi. Babamın evde olduğu günlerde sabunlu sularla yıkayıp uzun uzun çalkalayarak şarap almam için elime tutuşturduğu 49'luk rakı şişesinin kırılacağından, sofrada bekleyen babamın öfkeleneceğinden korktum yıllarca. Babaanne bu uzun temizlikten sonra şişeyi kese kağıdına koyuyordu. Getirirken düşürme, kırarsan bu eve adım atamazsın. Sokağa geçer, sola dönüp caddeye çıkar, birinci değil ikinci dükkandan, bakkal Nimetullah'ın bir kovuk kadar küçük dükkanından açık kırmızı şarap doldurturdum. Bazen cebime babaannem için 5 tane, paket değil açık 5 sigara gelincik koyardı Nimetullah. Şarabımı elime verdiği anda iki elimi şişeye adamış olurdum. Nimetullah sigaraları cebime koyarken caddede durmama aldırmaz, kaşıyormuş gibi elini birkaç kez karnımdan aşağı indirir yukarı çekerdi. Ses çıkaramazdım. Şişeyi kırmamalı, çok özenli yürümeliydim. Akşam ezanı okunmuştu, radyoda fasıl bitmiş, radyo haberlere kadar kapatılmıştı. Kapılar örtülmüş, sokaklar daralmıştı. Her adımı sakınarak atardım. Birinci adım bitti demeye kalmadan ikinci, üçüncü de atılmış olurdu. Yedinci adım, daha 180 adım vardı ve kese kağıdını babaannenin eline tutuşturmadıkça adımların bitmesinin anlamı yoktu. Yüreğim ağzımdaydı. Kendime şarabın neden sulu olduğunu sorardım. Niçin beni gönderdiklerini sormazdım, aklıma gelmezdi. Neden ekmek, kömür, maydanoz, tatlı patates, şeker kamışı, keçi boynuzu gibi değildi? Hatta buz gibi bile değildi. 89 adım, cam niçin kırılıyordu? İncecik, yakınmalı bir ses çıkarıyordu. Toplanamıyordu. Ekşi narlar ötelerdeki sokakların bir yahut iki yanına sıralanmışlardı. Turunçlar caddelerde çiçek açıp meyve veriyor, isteyen de topluyordu. 35 adım. Benim de bir yün kazağım olduğunu sanmaları için ne yapabilirdim? Babaannem hiç çare bulamaz mıydı? Düşünse biraz, çok düşünse, eski parça yünlerden önlüğümün kolundan taşacak kadar iki ucu açık 10'ar santim boyunda parçalar örse yeterdi. Bugün parçalarını kollarıma geçirsem kazağı önlüğümün altına giydiğimi sanabilirdi çocuklar. Suzan'ın tiftikten yapılmış, taranarak kabartılmış, yumuşacık bulutlar gibi mavi bir üstlüğü vardı. Böyle şeyler soğuk yerler içindir. Ben babam özenip aldığı için giyiyorum diyordu. 12 adım kaldı. Şişe terleyen elimde hala düşmedi. Bir adım. Şişeyi yüksek eşiğe koyduktan sonra kapının zilini çevirirdim. Babam aferin demedi. Bin kezden çok şarap almama ve kırmamama karşın. Belki de 1500 kez almışımdır. Nimetullah her seferinde sıvazladı gövdemi. Babamı bana yanlış mı anlattı babaannem? Kaptan olmadığı halde kaptan diye yalan mı söyledi? Yoksa ben mi büyüttüm her şeyi? Şimdi işte öykümü anlatıyorum. Boyuna ve herkese yüksek sesle değil içimden öykümü anlatıyorum. Duymuyorsunuz. Eski bir gazete kağıdı kadar inceliksizsiniz. Şapka giyiyorum, gülüyorsunuz. Nedenini öğrenmek aklınıza gelmiyor. Önce bir yün eşarp sarıyorum başıma, üstüne bir türban, onun üstüne bere geçiriyorum. En üstte bir bebek şapkası var. İnsanın ağaçlar gibi katmanlarını içinde taşıyamadığını başka nasıl kanıtlayabilirim? Tanıdınız, tanıyorsunuz beni. Görmemiş gibi yapmış yahut göz göze geldiğimizde otobüsteki kadın gibi gözünüzün ışığını esirgemiştiniz. Bakmıyor gibi baktığınızın, benden söz etmiyormuş gibi fısıldaştığınızın da farkındayım. Siz non-stop otobüslerdeki mutluluğumu anlamak istemiyorsunuz. Bir şeyin daha ayırdında değilsiniz. Dünyada o yana bu yana ne kadar çok şeyin taşındığının, rujlarınızı, kalemlerinizi, mendil, çiçek, resim, çanta, sandalye, çöp torbası, cezve, sigara, banka cüzdanı ve bıkkınlıklar.